12. Ayrım
6. Bölüm 2 saattir yoldaydık. Kaloriferi çalışmadığı halde arabanın içi katlanılabilir bir sıcaklığa ulaşmıştı. Hem üçümüzün nefesi hem de motordan gelen ısı bunu sağlamıştı. Profesör cebinden bir harita çıkardı. Göz ucuyla bakınca üzerine bir şeyler çizmiş olduğunu gördüm. Haritayı dikkatle inceledikten sonra "Biraz yavaş gidebilir miyiz?" diye sordu. Süleyman'a sözleri çevirdim. Araba yavaşladı. Çok dar bir yoldaydık. İki yanımız ağaçlıktı. Profesör sol tarafa doğru bir yol arar gibi dikkatle bakıyordu. Bir süre sonra "Lütfen duralım ve geri gidelim," dedi. Araba geri gitti ve 100-150 metre sonra bir yol ağzı göründü. Hafif yukarı doğru toprak bir yoldu. Profesör o yoldan sapmamızı istedi. "Şile'ye gitmiyor muyduk profesör?" diye sordum. "Hayır," dedi. "Şile yakınlarında bir yere gidiyoruz." İşte o zaman bir korku düştü içime. Eğer kasabaya gitmeyeceksek hangi ücra köşeye gidecektik? Hem bu adam buraları nasıl biliyordu? 59 yıl sonra geldiği bir memleketteki dar yolları nasıl tanıyabilirdi? İyi ki Süleyman vardı yanımda. Bana kızgındı ama olsun, yine de bir güvenceydi. Profesör benim tedirginliğimi, hatta kızgınlığımı fark edemeyecek kadar kendi dünyasına gömülmüştü. Arada bir düzgün profiline, hafif yukarı kalkık küçük burnuna, zarif çenesine bakıyor ve "Bu adam kötü bir şey yapamaz," diyordum. Ama işler giderek çatallaşıyor ve beni haksız çıkarmak ister gibi ters yönde gelişiyordu. Aramızda keman kutusu ve çelenk duruyordu. Bu da bir garipti doğrusu. Bir kez daha çelengin üzerindeki yazıyı okudum. "Für Nadia." Nadia için hazırlamış bu çelengi. Peki Nadia kimdi? Sabahın köründe Şile yakınlarına gelişimizle ne ilgisi vardı? Düşündükçe aklım daha çok karışıyordu. Sorularıma akla uygun cevaplar bulamıyordum. Evden çıktığım andan beri hep arkayı kollamıştım. Ama bizi takip eden bir araba yoktu. Öyle bir şey olsa o dar, ıssız Şile yollarında mutlaka görürdüm. Demek ki bana verdikleri muhbirlik görevi izlemeye gerek bırakmamıştı. Profesör hakkındaki her türlü bilgiyi benden almayı umuyorlardı. Bir süre sonra ağaçlar bitti, tepelik bir yere geldik. Tepeye varınca birdenbire karşımıza deniz çıkmıştı. Hırçın deniz yarın dibindeki kayaları dövüyor, siyah kayaların üstünde beyaz köpüklerle patlıyordu. Geldiğimiz toprak yol, üzerinde bulunduğumuz küçük tepeden sonra kumlu ve çakılı bir yola dönüşüyor, öyle devam ediyordu. Kumsala doğru ilerlemeye başladık. Ağaran gri günle deniz aynı renkteydi. İlerideki ufuk çizgisi belli olmuyordu. Gökyüzü ve deniz gri bir şekilde iç içe geçmişti. Yer yer kara bulutlarla lekelenen kurşuni bir gökyüzü denizle birleşmişti. Sadece manzaraya bakmak bile içimi üşütmeye yetti. Profesör büyük bir heyecanla önümüzdeki kumsala gözünü dikmiş bakıyordu. Transa geçmiş gibiydi. Bir şey söylesem duyacak hali yoktu. Gözlerini kısmış, orayı tanımaya çalışıyordu. Artık denize 20 metre kadar yaklaşmıştık. Yol burada bitiyordu. Issız bir kıyıdaydık. Sadece sol taraftaki hafif yükseltinin üstünde iki katlı, sıvasız, kırmızı tuğlaları açıkta kalmış bir bina vardı. Aslında bir binadan çok yarım kalmış bir inşaata benziyordu. Altındaki cemekanlı bölüm kahvehane olarak kullanılıyordu herhalde. Daha dikkatli bakınca kapısında Black Sea Motel tabelasını gördüm. Böyle bir yerdeki motele kim gelirdi ki? Belki de metresleriyle hafta sonu kaçamağına gelen ve gözlerden uzak olmak isteyen tipler. Ama onlar bile bu mevsimde gelmezdi. Binanın arkasında sahilde yıkık dökük bir baraka daha görünüyordu. Terk edilmiş gibiydi. Zaten teneke damın bir tarafı çökmüştü. Profesör kemanı ve çelengi kucağına aldı. Hareketleri biraz çekingen görünmeye başlamıştı. Arka cama dönüp 100 metre kadar geride bıraktığımız küçük tepeye baktı. "Şuraya kadar geri dönebilir miyiz?" Süleyman sessiz bir şekilde "La havle" diye söylenerek arabayı geri vitese taktı. Tam arka cama dönerek hareket edecekti ki motor stop etti. Süleyman yüzünde bir öfke ifadesiyle tekrar önüne dönüp marşa bastı. Ama araba çalışmadı. 3-4 kez daha denedi. Yok, çalışmıyordu. Ne yapacağımızı bilemez şekilde birbirimize bakıyorduk. Sonra bir kez daha deneyince çalıştı ve geri geri gitmeye başladık. Arkamızdaki tepeciğe kadar olan yolun henüz yarısına gelmiştik ki profesör durmamızı istedi. Durup şimdi ne isteyecek diye ona bakmaya başladık. Süleyman profesörün dediklerini anlamadığı için normalde o konuşurken pek yüzüne bakmazdı. Ama şimdi profesörün ne isteyeceğini o kadar merak etmiş olmalıydı ki dönüp adamın gözlerinin içine bakıyordu. "Sizden biraz izin istiyorum," diye açıklamaya başladı profesör. "Siz biraz daha devam edip orada bekleyin lütfen. Ben birazdan tepenin arkasına gelip size katılacağım." "Sonra?" diye sordum. Sonra herhalde geri döneriz." Kucağındaki kemanı ve çelengiyle inip arabanın yanında bir süre dikildi. İnmek için kapıyı açtığında aracın içine ürperten bir soğuk girmişti. Sabırsız gözlerle hareket etmemizi bekledi. Süleyman oldukça fazla gaz vermiş olmalı ki yüksek bir motor gürültüsüyle hareket etti araba. Kızdığı için mi öyle yapmıştı, yoksa bir kez daha motorun stop etmesinden çekindiği için mi bilemiyordum. Zaten neler oluyordu? Bu durumun anlamı neydi? Hiçbir şeyi bilemiyordum. Mercedes geri geri giderken ben de ön camdan profesörün sırtına bakıyordum. O soğukta ve sert rüzgara karşı yürüyordu. Denize doğru gidiyordu. Süleyman tepeyi aşınca durdu. Deniz de, profesör de o noktadan görünmüyordu. Hemen inip 5-10 adım yürüdüm ve tepeye geldim. Profesör yürümeye devam ediyordu. Soğuk hava nefesimi kesti. Denizden esen rüzgar sanki her tarafımı deliyordu. Zaten evden çıktığımdan beri bir türlü ısınamamıştım. Profesör deniz kıyısına gitti. Biraz daha yürüse üstüne doğru gelen yüksek dalgaların onu yutması işten bile değildi. Kıyıda durdu. O gri fonda siyah paltosu ve şapkasıyla çok garip görünüyordu. Eğilip keman kutusunu yere bıraktı. Çelenk ise elinde duruyordu. Birkaç adım daha yürüdükten sonra öne doğru eğildi. Elindeki çelengi denize bırakmış olmalıydı. Çünkü doğrulduğunda elleri boştu. Sonra dönüp bir adım atınca durdu. Sanırım beni gördüğü için rahatsız olmuştu. Benim de zaten bu deli adam yüzünden hasta olmaya niyetim yoktu. Arkamı dönüp oradan uzaklaştım. Arabanın yanına döndüğümde Süleyman ön kapıda yaslanmış, ellerini ovuştura ovuştura sigara içiyordu. Ellerimi kapıda uzatarak biraz ısınmaya çalıştım. "Ne yapıyor orada?" diye sinirli bir sesle sordu. Söyleyecek bir kelime bulamadım. Omuzlarımı kaldırıp dudaklarımı aşağı bükerek "Bilmiyorum" anlamında bir işaret yaptım. Motorun sıcaklığıyla biraz kendime geliyordum. Bir süre orada öylece bekledik. Arabaya binmek için hareketlendiğim sırada Süleyman'ın biten sigarasını yere attığını ve tepeye doğru yürümeye başladığını gördüm. Bir densizlik yapmasın diye kaygılanarak arabaya girmekten vazgeçip onun peşinden gittim. Süleyman tepeye varınca dirseklerinden hafifçe kırdığı iki kolunu iki yana açarak şaşkınlığını belli eden bir hareket yaptı. Onun yanına ulaştığımda şaşırdığı manzarayı gördüm. Ben artık hiçbir şeye şaşırmaz olmuştum. Kayalara çarpan deli dalgalar beyaz köpükler yaratıyordu. Onun dışında her şey griydi. Gri denize ve gri gökyüzüne karşı arkası bize dönük olan profesörün siyah paltosunun etekleri şiddetli rüzgardan dolayı savruluyordu. Profesör orada öyle durmuş, keman çalıyordu. Süleyman kollarını yana açarak aynı hareketi yaptı ve bu sefer yüksek sesle bir la havle çekti. Sonra dönüp arabaya doğru yürümeye başladı. Ben de denize doğru yürümeye başladım. Profesörle aramdaki mesafenin yarısından biraz daha fazlasını yürüyüp durdum. O noktadan gelip giden bir şekilde müzik sesi duyuluyordu. Daha iyi duyabilmek için yürümeye devam ettim. 15 metre kadar arkasında durdum. Profesör çok güzel ve lirik bir melodi çalıyordu. Biraz Schubert'in serenadını hatırlatıyordu. Rüzgar bize doğru estiği için dalgaların gümbürtüsüne rağmen keman sesini rahatça duyabiliyordum. Karadeniz kıyısında keman çalan paltolu adam görüntüsüne bakarak müzik dinliyordum. Hayatımda bundan daha garip bir manzara görmediğimi düşünürken Mercedes'in hemen arkama kadar gelip durduğunu fark ettim. Öksürür gibi bir ses çıkarıp stop eden arabadan inen Süleyman'a alçak sesle söylendim. "Neden motoru durdurdun?" "Ben durdurmadım, stop etti işte." Ters bir sesle cevap veriyordum. "Motor çok sıcakken marşa basmak iyi değil. Biraz sonra çalıştırırım." Bu arada melodi sustu. Profesör sanki nasıl devam edeceğini bilemiyormuş gibi tereddütlü birkaç notaya basıyor, sonra duruyordu. Süleyman yüzünde bıkkın bir ifadeyle ve sesini hiç de kontrol etme gereği duymadan "aman" diyerek döndü ve arabaya girdi. Bütün davranışları sanki beni sinir etmek içindi. Profesör biraz sonra tekrar akıcı bir şekilde çalmaya başladı. Yine aynı noktaya kadar geldi, arkasından o tereddütlü notalar karışık bir şekilde tekrarlandı. Yine sustu. Demek ki deminden beri baştan başlayıp duruyor, bu noktadan sonrasını çalamıyordu. Kaputun azalan sıcaklığı artık işe yaramıyordu. Dayanamayarak otomobile girdim. İçerisi de pek sıcak değildi ama dışarıdaki soğuğa göre cennet gibiydi. Bir süre sonra ön cama kar tanelerinin yapışmaya başladığını gördüm. Önce hafif hafif başladı. Sonra iyice hızlandı, neredeyse tipiye çevirmek üzereydi. Soğuk daha da artmış olmalıydı. Arabanın içi de soğuyordu. Kıyıdaki çılgın ihtiyar hala kemanını çalmaya uğraşıyordu. Eğer adam bu soğuğu atlatamayıp da ölürse başıma ne işler açılacağını düşündüm. Bu durumun hesabını benden soracaklardı. Sabahın köründe Şile yakınlarındaki bir kumsalda ne aradığımızı öğrenmek isteyeceklerdi. Ve ben onlara hep tek kelimelik bir cevap vermek zorunda kalacaktım. Bilmiyorum. Arabadan çıktım. Eşarpımı başıma sardım ve ucuyla ağzımı örttüm. Kar fırtınasına direnmeye çalışarak kumlara bata çıka sahile doğru yürüdüm. Neden topuklu pabuç giymiştim sanki? Ama buraya geleceğimizi nereden bilebilirdim ki? Profesörün yanına vardığım zaman birden ürktüm. Adamın yüzü morarmıştı. Korkunç görünüyordu. Ölü yüzü gibi olmuştu. Dudaklarından kan çekilmişti. Gözlerinden yaşlar akmış, yanaklarında buz tutmuştu. Bembeyaz kemikleri hatırlatan parmakları keman tellerinin üzerinde kasılıp kalmıştı. Eğer hala ayakta durmaya devam etmese gördüğümün donmuş bir ceset olduğuna yemin edebilirdim. Profesörün omuzlarında ve şapkasında kar birikmeye başlamıştı. "Profesör!" diye bağırdım. Beni duymuyordu. "Profesör! Profesör! Hey Mr. Wagner! Ölüyorsunuz! Lütfen gelin!" Kolundan tutup sarsmaya başladım. "Hey profesör!" Dalgalar kudurmuş gibi üstümüze saldırıyordu. Profesörün getirdiği çelenkten kopan beyaz çiçekler azgın suların arasında bir aşağı bir yukarı hareket edip duruyorlardı. Gri denizin üzerindeki beyaz köpüklere karışmışlardı. Profesöre seslenmek için ağzımı açtığımda içime dolan soğuk rüzgar bir an soluksuz kalmama neden oluyordu. Buz kesilmiş ellerine dokundum. Parmaklarını ayırarak kemanı almaya çalıştım. Ama parmakları açılmadı. Uğraşmaktan vazgeçip profesörü bütün gücümle çekiştirerek arabaya doğru götürmeye başladım. Ama sürekli kafasını çevirip arkaya bakmaya çalışıyordu. Güçsüz bir şekilde kolunu benden kurtarmaya çalıştıkça ona karşı güç kullanmak istemediğim için bırakıyordum. Dönüp denize bakıyordum. Sanki açıklarda iyi seçilemeyen bir şey varmış gibi gözlerini kısıyor, sonra oraya doğru koşacak gibi hareketler yapıyordu. Elbette hemen kolundan tutup buna engel oluyordum. Zaten müdahale etmesem herhalde en fazla 2-3 adım atar düşerdi. Tekrar arabaya çevirip yürütmeye devam ediyordum. Güçlükle ilerlerken bir şeyler söylemeye çalışıyor. "Suturm, sutma, sutma" gibi sesler çıkarıyordu. Sayıkladığı kelimeleri anlayamıyordum. Sadece arada geldi, durdu, geliyor, uçtu gibi bazılarını seçebiliyordum. Ama o anda tek ilgilendiğim şey arabaya ulaşmaktı. Birden yine kolunu çekiyor, arkasına dönmeye çalışıyordu. Mecburen bırakıyordum. O kısacık mesafe içinde bu 3-4 kez tekrarlandı. Ne yaptığının farkında değildi. Bilinci kaybolmuş gibiydi. Bana direnemiyor ve onu sürüklememe engel olamıyordu. Ama yine de yürütmek çok zor oluyordu. Soğuk ve rüzgar her şeyi iyice zorlaştırıyordu. Neyse ki bir süre sonra durumu gören Süleyman arabadan çıkma zahmetine katlandı ve yardıma koştu. İkimiz birden adamı arabaya soktuk. İçerisi iyice soğumuştu. Sadece rüzgar eksikti. Yoksa soğuk neredeyse aynıydı. İçimden "salak oğlu salak" diye söylendim Süleyman'a. "Hadi çabuk çalıştır arabayı" dedim. Hemen anahtarı çevirdi ama motor homurtular çıkarmakla yetindi, çalışmadı. "Eyvah" dedim. "Tanrım, yalvarırım bu olmasın, bu olmasın tam şu anda." Katılaşmış bir şekilde yanımda oturan yaşlı adam zangır zangır titremeye başladı. Çenelerinin birbirine vurduğunu duyuyordum. Galiba ölmek üzereydi. Gözlerini bile açamıyordu. Ellerini aldım, ağzıma götürüp nefesini ısıtmaya çalıştım. Ama bir faydası olmadı. Süleyman motoru çalıştırmayı sürekli deniyordu. Ama olmuyordu. "Hadi Süleyman, bir şeyler yap, adam ölüyor" diye bağırdım. "Hesabını bizden sorarlar." Bu sözlerim üzerine heyecanlandı. "Bismillahirrahmanirrahim" dedi, marşı çevirip arabaya kuvvetlice gaz vermeye başladı. Bu iş bir süre böyle devam etti ve sonra umutlarımız tamamen söndü. Allah'ın belası araba yine boğulmuştu. Çıldırmak işten değildi. Adamın elimizde ölmesi yetmiyormuş gibi biz de tehlikeye girmiştik. Yapacak tek bir şey geliyordu aklıma. ve onu yaptım. Süleyman'a bana yardım etmesini söyledikten sonra profesörü dışarı çıkardım. İki koluna girerek sürüklemeye başladık. Ayakları tutmuyordu artık. Bu yüzden bir ölüyü sürükler gibi taşıyorduk onu. Daha önce hiç ölü birini sürüklememiştim ama herhalde böyle olsa gerekti. Black Sea Motel'le aramızda 300 metre kadar bir yol vardı. Üstelik yol engebeliydi. Ne kadar zayıf olursa olsun bu uzun ihtiyarı böyle taşımak kolay değildi. Ama yapacak başka bir şey olmayışının verdiği çaresizlik sayesinde yolu açtık. Camekanlı bölümün kapısını açıp içeri girdik. Ortalıkta kimseler görünmüyordu ve orası da soğuktu. İçerideki 5-6 kirli masa ve ucuz sandalyeler, duvara asılmış deniz manzaraları o kadar zavallı görünüyordu ki içim daraldı. Berbat bir yerdi. Biraz gürültü yapıp kimse yok mu diye bağırdım. Biraz sonra içerilerden sırtında parkasıyla çelimsiz bir oğlan geldi. Tuhaf bir yüzü vardı. Yüzü, kaşları, çenesi, her şeyi sivriydi. Çabuk dedim ona, adam ölüyor. Kalorifer var mı burada? Şaşkın şaşkın bakarak yok dedi. Peki soba? Yok. Sen necisin burada? Bekçiyim. Burası kışın çalışmaz, kapalı. Ben bekçilik yapıyorum. Oğlanın dedikleri zor anlaşılıyordu. Hem Türkçeyi pek iyi konuşamadığı, hem fena halde üşümüş olduğu belliydi. Ortalığa göz gezdirdim. Bir ocak, şömine falan arandım. Onlar da yoktu. Sen nasıl ısınıyorsun? Diye bağırdım. Nasıl yaşıyorsun burada? Eliyle biraz ilerideki aşınmış bir kapıyı gösterdi. Şu odada yaşıyorum. Küçük orası. Bir elektrikli ocak vardı. Çay ve yemek falan da yapıyor, ısınıyordum. Neden geçmiş zamanda konuştuğunu anlamak için yüzüne bakınca devam etti. Ocak bozuldu. Bu sabah tamire götürdüm. Çileye. Akşama bir uğra dediler. Yetişmezse yarın alacakmışım. Akşama yetişmezse vallahi donarım bu gece abla. O kadar kısa sürede o kadar çok inanılmaz olay yaşamıştım ki artık bana her şey normal gelmeye başladı. Ocağın tam da birkaç saat önce bozulmuş olmasına şaşırmadım. Belki de şaşırmaya zaman olmadığı için hiç üzerinde durmadım. Peki dedim. Odalarınızdan birini aç. Bilmem ki dedi oğlan. Belki Abdullah abi kızar. Abdullah abi kim? Buranın sahibi. Nerede o? İstanbul'da, yazın gelir. Bu sefer otoriter bir tavır takındım ve sert bir sesle sen bir oda aç dedim. Parasını vereceğim. Açmazsan Abdullah abin esas o zaman kızar. Biraz tereddüt yaşadıktan sonra hızlı adımlarla karşı duvara doğru yürüyüp bir çekmeceyi çekti. Gelen seslerden bir anahtar seçmeye çalıştığı belli oluyordu. Bu konuşmalar olurken profesörü bir sandalyeye oturtmuştuk. Süleyman'la birlikte ölü gibi görünen adamı kaldırıp dar merdivenlerden güç bela üst kata çıkardık. Oğlan bir kapıyı açtı. Oda tahmin ettiğim gibi berbat durumdaydı. İki kişilik bir yatak, iki başında iki basit komodin, duvarda çatlak bir ayna. İşte hepsi bu kadardı. Profesörü yatağa yatırıp üstünü örttük. Süleyman'a arabayı çalıştırma olasılığın var mı diye sordum. Tamirci getirmeden olmaz, belki bir çekici. Sonra oğlana dönüp sordu. Şileye dolmuş var mıdır? Çocuk eliyle uzak bir yeri gösterir gibi işaret yaptı. Ta ana yoldan geçer bazen. Süleyman, şimdi çıkıp Şile'ye giderim. Bir tamirci bulup getiririm. Adam yapabilirse onu götürür dükkanına bırakırım. Sonra da gelip sizi alırım dedi. Çaresizce yüzüne baktım. Biraz daha alçak sesle devam etti. Tamirci yapamazsa onun bildiği bir çekici falan vardır, onu çağırırım. Sonuçta mutlaka çalıştıracağız o külüstürü. Of Süleyman, ne kadar sürer bunlar? 3-4 saat, yani her şey yolunda giderse. O zamana kadar adam ölmezse iyi dedim. İstanbul'dan birini mi çağırsak? Sanki her şeyin suçlusu benmişim gibi sertçe gerek yok dedi. Oradan da kimseyi daha erken getiremeyiz. Hadi acele et. İkisi de hızla odadan çıktılar. Çıkarken oğlanın Süleyman'a ben de seninle geleyim abi dediğini duydum.